Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugün Kur'an'daki şahsiyetler programımızda sizlerle birlikte Hud suresi ve şahsiyetlerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Bir peygamber ismiyle anılan suremiz, bundan evvelki Yunus suresi gibi, kendisinden sonraki Yusuf suresi gibi ve daha sonra devam eden sureler boyunca hep Elif Lam Ra ile başlıyorlar. Ve biz Kur'an-ı Kerim'deki sure başlangıçlarına biraz dikkat ettiğimizde bunların sanki birer öbek oluşturduğunu, belli bölümler oluşturduğunu da hissedebiliyor, keşfedebiliyoruz. Bu durumda Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala bize indirirken öğrenim kolaylığımız için ya da aktarım kolaylığımız için de böylesi bölümlemelerin bir faydasını görüyoruz. Elif Lam Mim ile başlayan sureler var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir de Elif Lam Ra ile başlayanlar var. Hamimlerle başlayanlar var gibi ya da Elhamd ile başlayan surelerin olduğunu zaten daha evvel konuşmuştuk. Ya da Tebareke ile başlayan ya da İzaca ile başlayan surelerin olduğu gibi. Böylesi bölümlemeler Kur'an-ı Kerim sureleri arasında ilgi alaka kurmamızı da sağlıyor. Dolayısıyla Kur'an'ın Kur'an'la açıklanmasını da öğrenmiş oluyoruz. Bir evvelki sure bana ne kazandırdı, bir sonraki sure buna ne kattı, bunun da terkibini öğrenme imkanımız olabiliyor. Çünkü bizim Kur'an'la birlikteliğimiz sadece bu saatlik, bu derslik ya da bu günlük bir heves, şöyle içimizden geliverdi, hadi bir bakıvereyim, meğer bu surede neler varmış, bak hele diye geçici arzularımızdan oluşan bir tavır değil. Bizler sürekli devam ede gelen bir ders sürecini arzu ediyoruz. Kur'an'la sürekli dersleşmeyi arzu ediyoruz. Biçim ve metot farkları ne olursa olsun kitapla birlikteliğimizi sürekli kılmak istiyoruz. İşte bu noktada sureler arasındaki bu tür ilgileri görebilmek, kavrayabilmek, bunun için çaba sarf etmek de hoş oluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in surelerinin de birbirine benzerli olduğunu, ayetlerine benzerli olduğunu bilmek belki şu örnekle de açıklanabilir. Hani diyelim ki falan şehirde gezdiğimiz bir vadi vardı. İçinde akan ırmaklar, bir tarafındaki ağaçlar ya da çimenlik ne kadar güzeldi, çok güzeldi. Sonra bir başka yere gittik. Bir baktık ki aynı benzerini bir başka şehirde, o yörede gördüğümüzü andıran bir başka yer daha gördük ki evvelki gördüğümüzün bilgileriyle yeni gördüğümüz yerde çok daha bilgili, çok daha irfan sahibi, hareket kabiliyetleri yüksek kimselerden olduk. Çünkü biz böylesi bir mekanda daha evvelden de bulunmuştuk bilinciyle hareket ettik. İşte Kur'an-ı Kerim'le birlikte olan insanlar da eğer Yunus suresini öğrenmişler ise Hud suresini öğrenmeleri çok daha kolay olacaktır. Eğer Hud'u da öğrendiler ise Yusuf'u anlamaları çok daha hoş olacaktır. Ondan sonra gelen Ra'dı, Hicri'yi de anlamak elbette çok daha mümkün olacak. İşte bu bakımdan Kur'an sureleri arasında elimizden geldiği kadar ilgiler kurma çabamız olmalı. Ama bu ancak öğrendikten sonra olur. Yani ayetler üst üste konulacak ve böylece bir basamak oluşturabileceğiz. Bir taraf bir başka tarafı açıklayacak. Şimdi bizler Yunus suresini öğrenmiş kimseler olarak Hud suresinin kapısındayız inşallah. Hud bakalım bize neler söyleyecek. Belli. Bu surede bir şahsiyet var. En azından surenin adından anlıyoruz ki Ad kavmine gönderilmiş Hud peygamber tanıtılacak. Yine hemen ön bilgi olarak söyleyelim. Öncelikle bu surenin de merkez peygamberi Nuh aleyhisselam sanki. Gerçi surenin adı Hud ama daha çok Nuh'tan bahsedilmiş. Daha sonra Salih peygamberden, Lut peygamberden, İbrahim aleyhisselamdan ve biraz da Musa ve Firavun'dan da bahsedilecek suremizde. Böylece suremiz yine peygamber şahsiyetlerinin tanıtımıyla dolu. Sure peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kafirlerin azgınlıklarının arttığı bir dönemde geldi. Artık Efendimiz de Haşa ama yer yer umutsuzlukların da baş gösterdiği, kalbinde daralmaların olduğu bir dönemdi bu dönem. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olan bu insanlar, Mekkeliler, onu çok iyi tanıdıkları halde, akrabalık bağları olduğu halde, ellerinde büyümüş olan bu peygamber karşısında öyle inatkar bir tavır sergilediler ki, bunu işkenceye yükselttiler, acı çektirdiler, hiçbir insana yapılmayan muameleyi Efendimiz Peygamberimize reva gördüler. Bu durumda onların işkencelerinden daha çok Peygamberimizi yıpratan, onların imana bir türlü dönmeyen o vicdansız kalpleriydi. Yani artık granitleşmiş, kemikleşmiş küfürlerinden dolayı bir türlü dönmüyorlar. Bu dönüş zorluğu ise Peygamberimizi gerçekten üzüyordu. Yani bir süre sonra onların döneceğini umut edebilse uğraşını iki katına çıkartacak belki de. Ama işte Allah-u Teala ona bu noktada hemen yeniden moral veriyor, davasının hak olduğunu, yürümesi gerektiğini Rabbimiz ona muştuluyor, müjdeliyor. Bu noktada müminlere de Allah-u Teala bir müjde vermiş oluyor aslında. Bizler de en çok zaferin gecikmesi diyorlar ya, ya da yaptığımız iş öyle uzun bir iş ki hani 40-50 günlük bir İslami yaşantı olsa ne büyük fedakarlıklar yapacağız gerçekten. Dense ki bize şu zaman içerisinde şöyle şöyle bütün yiyeceklerden vazgeçeceksin, sana sonunda bu verilecek. Herhalde birçoğumuz hemen bu fedakarlığa katlanırız. Çünkü süre nasıl olsa belli. Kısıtlı bir dönem vazgeçeceğiz her şeyden. Ama Kur'an'ın ve sünnetin bize önerdiği hayat tamamen bütün hayatımızı riske etmemizi gerektiriyor. Her şeyimizi feda etmemizi gerektiriyor. Birçok şeyden vazgeçmemizi gerektiriyor. Bir de dünya olabildiğince önümüze serilmiş. Hani gariban yaşasak, perişan yaşasak, yoklukların olduğu bir dönemde yaşasak, gerçekten dünya o kadar albenili ki, her şey silah önümüze serilmiş ki, bu noktada müminlerin ayakta kalmaları ve mümince devam etmeleri çok zor oluyor. Hele bizim gibi İslam'ı amele dönüştürememiş, İslam'ın sadece okuma bölümüyle kalan müminler için bu iş çok daha zor oluyor. Çünkü birbirimize habire sadece şunu söyleyebiliyoruz. Okuyalım, Kur'an-ı Kerim okuyalım, anlamını okuyalım, meal okuyalım, hadis okuyalım. Hep bunu diyoruz. Bir yıl önce de bunu diyorduk, 5 yıl önce de bunu diyorduk. Çünkü bu noktayı daha aşabilmiş değiliz. Maalesef şöyle okuyan, öğrenen, öğrendiğini anlayan, insanlara aktaran bir mümin tavrını aşıp da daha böyle amelini geliştirebilmiş insanlar maalesef olamadık. Bir türlü bunu ortaya çıkartamadık. Bu noktada mecburen bu söylemler bir süre sonra bıkkınlık vermeye başlıyor sanki haşa. Yani hep Alak suresini okumak gibi oluveriyor. Bu da kafamızı karıştırıyor. Yani başka bir şey yok mu diyoruz? Başka yerler aramaya, başka İslamlar aramaya çalışıyoruz galiba. İşte bizim de umutsuzluğumuz bu noktada cereyan ediyor. Öyleyse bu sure ve şahsiyetler yıkıntı ortasında durmuş bize Allah-u Teala'nın verdiği bir mesajdır, bir müjdedir. Yüreği yıkılmış, etrafındaki derin çatlakları görünce, büyük bir yıkıntıyı görünce vazgeçecek hale gelmiş bir müminin suratındaki o hüzünlü hali Allah-u Teala'nın böyle değiştirmesidir. Yüzümüze bir Hud suresinin rüzgarı değiyor ve bizden evvel gelmiş peygamberlerin yaşadığı o acılı tablolar yüreğimize yepyeni ufuklar açıyor. Bakın, suremize girelim, boş söze hacet yok. Sure bakın neler söyleyecek bizlere. Elif, lam, ra. Kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledun hakimin habir. Elif, lam, ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer, bölüm bölüm açıklanmış bir kitaptır. Evet, kitabın, bu bir kitaptır ve o sapasağlam ayetler taşımaktadır. Ayetlerin oturduğu makar, hedeflediği nokta sapasağlamdır. İçerdiği mana ve getirdiği dünya, getirdiği hayat programı sapasağlamdır. Hikmet doludur çünkü hakim ve habir olan bir Allah'tan gelmektedir. Ve sonra bu öyle bir Allah tarafından da açılmış, tafsil edilmiş, nasıl uygulanacağı gösterilmiştir ki, habir olan Allah, hakim olan Allah bunu bize izah etmiştir ve bu kitap kendi kendine bunu da yapmaktadır zaten. Öyleyse bu kitabın sürekli vurguladığı konu da şudur. Ellâ ta'budû illallah. Gelin Allah'tan başka birisine kulluk yapmayın. Allah'la birlikte herhangi birisinin önünde eğilmeyin. Bir başkasının söylediği şekilde yaşamaya kalkmayın. Yönetici, hayatı yönlendirici, tamamen hakimimiz ve Rabbimiz Allah'tır. İşte ona kulluk yapın. İnneni lekum minhu neziru ve beşir. Ben de diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle söylemesini Allah-u Teala istiyor. Ben de sizin için apaçık bir uyarıcı ve müjdeciyim. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin iki misyonunun olduğunu hep öğreniyoruz. Uyarıcı olmak ve müjdeci olmak. Cennetle müjdeleyen, cehennemle korkutan birisidir peygamberler. Ve bu misyonla, bu hareket tarzıyla dinlerini anlatırlar. Anlattıkları dinlerin de temel konusu şudur: Allah'tan başkasına kulluk yapılmayacak. Demek ki şu kitabımızın en özet bilgisi budur. Allah'tan başkasına kulluk yapılmayacak. Bu Kur'an bunun için gelmiştir. Allah'tan başkasına kulluk yapılmaz. Hayatımız başkasının önüne konulmaz. Bütünüyle hayatımıza karışma yetkisi sadece Allah'a aittir. Ve biz bunun uyarısını, bunun müjdesini kendimize vermeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinden bunu algılamalıyız ve insanlara da bunu götürmeliyiz. Efendimiz'den duyduğumuz her hadis, Kur'an'dan öğrendiğimiz her ayet bir müjdedir ve aynı zamanda bir uyarıdır. Bakın ki cehennem var, aman gitmeyin, hele ki cennet var, koşun hele oraya diye işaret eden ayetlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözleridir. Ve eğer böyle yaparsak, bu uyarıya, bu müjdeye uyarsak, وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, ki bunun adı istiğfardır. Eğer Rabbinize istiğfar eder, ona yönelir, ona döner, onunla beraber hayatınızı gözden geçirirseniz, ثُمَّ تُوبُ اِلَيْهِ, sonra tövbe ederseniz, vazgeçerseniz, eski programın üzerine şöyle bir sünger atarsanız, يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, ve Allah o zaman size gerçekten hayırlı, hoş metalar verecektir. Bu dünya için verilmiş olan bir müjdedir zaten. İlâ ecelin müsemmâ, belli bir süreye kadar, Allah'ın sizin için kaydettiği bir süreye kadar güzel bir geçimlik vardır. Dünya zaten bir geçim yurdudur, metadır. Ama Allah-u Teala eğer ona istiğfar edersek, bize gerçekten hoş, hasen diye aktardığı ve anlattığı nimetler verecektir. Yani malın insan üzerinde iki tür etkisi var. Birisi seyyiyeye yönlendirir insanı, kötülüğe yönlendirir mal. Aynı mal bir başkasını hayra, iyiliğe, doğruluğa yönlendirir. Mesela ki birisine anasından, babasından, atasından miras olarak belki bir daire kalır, bir ev kalır. Ötekisi onun için öyle kavgalar verir, öyle taklalar atar, öyle sıkıntılar çeker ki cehennemini hazırlamış olur. Berikisi de onunla hayırlı bir iş yapmayı amaçlamıştır. Eğer o mal kendisine intikal ederse, bununla hayra doğru gidecektir. Güzel işler yapmayı amaçlamıştır, hedeflemiştir. Onu bulduğunda da bunu yapar. İşte meta'an hasenen böyle olsa gerek. Bizi Allah'ın istediği amellere sevk eden metalanma türüdür bu. Ve müminin dünyadan talebi de böyle olacaktır. İstiğfar eden kişi böylesini bulacak mutlaka. Allah ona yeryüzünde hasen olan, yani İslami olan, tevhidi olan bir program yaşamayı lütfedecektir. Böylesi mallar, böylesi imkanlar verecektir. Ve yu'ti kullezî fadlin fadleh, ve bir de Allah-u Teala ona artık ihsanını, iyiliğini, güzelliğini artırdıkça artıracak, fazlını artırdıkça artıracak, erdemlere gark olacaktır o adam. Ve in tevellev, ama yüz çevirirse, فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ, eğer diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiyle konuşuyoruz şimdi de, eğer yüz çevirirseniz gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce nezir ve müjdeci, beşir olarak kendisini tanıttı. Ve ardından bir müjde yöntemiyle müminlere seslendi. Eğer istiğfar ederseniz, eğer tövbe ederseniz Allah-u Teala size belli bir dönemde hoş bir hayat, geçimlik lütfedecek. Ardından sizin için gerçekten güzellikler var. Ahirette verilecekler hassiz hesapsız. Ama eğer bu kitaba yüz çevirirseniz, peygamberin bu çağrısını reddederseniz, ben sizin için büyük bir gün azabından korkuyorum. Hani Peygamber Efendimiz Ebu Kubeys tepesine çıkıp da söylüyordu ya, şuradan gelen bir ordu var diye, işte büyük bir günün azabından sizin için korkuyorum dedi. İllallahi merciukum, çünkü dönüşünüz Allah'adır. Ve huve ala külli şeyin kadir, ve Allah her şeyin ölçüsünü elinde bulunduran, her şeye gücü yeten bir Rab'dır. Ama ne yaptılar? Peygamberin bu çağrısı karşısında Ela innahum yesnuna sudurahum, onlar böyle yüzlerini, göğüslerini peygamberin durduğu yerden çevirdiler de içlerindekini gizleme tarzında, içlerindeki niyeti göstermemek niyeti tavrıyla çevirdiler yüzlerini peygamberden. Liyestahfu min, böylece sanki sırtlarını dönmekle, yüz çevirmekle içlerindeki niyeti de gizlemiş oldular, saklandılar, ondan yan çizdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir sokakta görseler, başka sokağa geçtiler. Onu bir mecliste konuşur görseler, o meclise uğramadılar. Peygamberin görülme ihtimali olan mıntıkada bile dolaşmadılar. Böylece ondan kaçtılar, ondan gizlendiler. Göğüslerini haktan çevirdiler, yan çizdiler, başka taraflara doğru gittiler. Hak sözü duymamak onlar için kurtuluş olacak diye düşündüler. Oysa şehrin her sokağında hak söz yayılmaya başlamıştı. Allah sözü, kitabın sözü mutlaka konuşuluyordu. Gerek kabul edenler tarafından, gerekse kabul edilmeyenler tarafından gündem yapılıyordu. Mekke istesin ya da istemesin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'ın ayetlerini konuşuyor, onun hayat tarzını, onun getirdiği programı tartışıyordu. İman edenler zevk ve coşkuyla tartışıyor, bunu ortaya koyuyor, amelleriyle bunu gösteriyorlardı, küfredenler sıkıntı içerisindeydi. Dolayısıyla hangi tarafa dönerlerse dönsünler, aslında bu dönüş onları kurtaramayacaktı. Ama onlar elbiselerine bile sarındılar. اَلَا حَيْنَ يَسْتَوْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِّرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Hatta öyle ki onlar elbiselerine büründüler. Gizlemek için, gizlenmek için, inzarı, beşiri duymamak için, uyarıya kulak kapatmak için elbiselerine, konumlarına ya da makam ve mevkilerini ifade eden o kostümlerine sarındılar. Rollerine girdiler. Hatırlarsanız Nuh suresinde de Nuh kavminin benzer şeyler yaptığını görmüştük. Zaten Nuh aleyhisselamın da onlara teklifi böyleydi. Gelin bağışlanma dileyin diye onlara yalvarmış ve yakarmıştı. Nitekim inşallah suremizin geri kalanında bu bir defa daha gündeme gelecek. Ama onlar elbiselerine bürünmüşler, parmaklarını kulaklarına tıkamışlar, inatla, ısrarla dini dinlememeye çabalamışlardı. Yüzyıllar sonra Mekkelilerin tavrı da böyleydi. Onlar da elbiselerine bürünüyorlar, üzerlerine atkılarını atıyorlar, dinlememek için kendi konum ve durumlarını peygamberin çağrısının önüne engel gibi gösteriyorlar, hicap çekiyorlardı aralarına, peygamberin çağrısıyla kendi yaşantılarını ayırmaya kalkıyorlardı. Fakat bu inatları, bu ısrarları, bu kaçamakları, bu yan çizişleri bir fayda sağlamayacaktı. Çünkü her şeyi bilen, onların açıkladıklarını da, gizlediklerini de bilen bir Allah vardı ki o zaten göğüslerin özünde olan da bilmekteydi. Bunu unutuyorlar, bunu bilmiyorlar, bunu anlamaya çalışmıyorlardı. Şimdi bugün de müminler bu noktaya dikkat etmelidirler. Konumlarımız, giysilerimiz, kuşamlarımız, bugüne kadar taşıdığımız bir takım üniformalarımız, üzerimizdeki amblemlerimiz, ön isimlerimiz veya akrabalıktan dolayı takındıklarımız ya da şehrimizden kaynaklanan bir takım formatlarımız bizi hakkı dinlemekten, İslam'ı öğrenmekten engelliyorsa durumumuz hiç de iç açıcı olmasa gerektir. Buraya dikkat etmek ve peygamberin çağrısıyla aramıza giren bu tür kumaş parçalarını, bu tür yapıları, bu tür mekan parçalarını, bu tür ön takıları, bu tür isimleri, yani bizim kulağımıza, bizim gözümüze perde olan tüm engelleri kaldırmaya çabalamamız lazım. Bunların büyük bir bölümü nefsimizden kaynaklanır. Kendi içimizin ürettiği engellemelerdir. Ya da toplumun baskısıdır. Ya da yaşadığımız tarihsel ortamdan kaynaklanmaktadır. Ya da belki de yaşadığımız coğrafyadan kaynaklanacaktır. İşte tüm bunlar belki bizim kitapla birlikteliğimizi engelleyen mazeretlerimiz olabilir. Bunları kenara bırakmamız ve peygamberin çağrısı olan istiğfara doğru koşmamız gerekir. Peygamber bizi istiğfara çağırıyor. Estağfirullah dememiz gerekiyor. Ya Rabbi, tüm yaşantıma istiğfar ediyorum. Yeme tarzıma istiğfar ediyorum. Giyim kuşanma istiğfar ediyorum. Nasıl olsa siz beni görmüyorsunuz. Benim nasıl bir adam olduğumu, neler söylediğimi bilmiyorsunuz. Yani hayatımın ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Belki bu radyo konuşmasının hem iyi kaçamak noktası budur, hem de handikapı budur. Ben ne örnek olabilirim size iyi manada, ne de kötü manasıyla da peşi sıra beni takip edebilirsiniz. Çünkü halimi, ahvalimi bilmiyorsunuz. O bakımdan sözlerim çok daha belki kutsal boyutlarda geliyor. Beni tanısanız, benle birlikte yaşamış olsanız belki bazı sözlerim hafiflenecek. Ama bilin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm görkemiyle söylediklerini yaşayan birisiydi. Buna rağmen onun sözü dinlenmemiş, reddedilmişti. Öyleyse Efendimiz Peygamberimizin bu çağrısını, yani istiğfar çağrısını, hayatımızın bütününe olan bir istiğfarı gündemimize yeniden almak durumundayız galiba. Yapmamız gereken ilk şey, hemen yapmamız gereken şeydir. O da Rabbe dönüş, hemen Allah'ın çağrısına evet deyiş. Hatalı olduğumuzun bilinciyle, en büyük hatamızın da kitapsızlık olduğunu, kitapla ilgisizlik olduğu bilinciyle yürümemiz gerekiyor. Şahsiyetimizi bununla güzelleştireceğiz inşallah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا İslam olan ilgisizliğimizin temelinde rızık korkusu varsa, bu ayetler her ne kadar Mekke'ye gelmiş olsa bile öncelikle bizi de ilgilendirdiği için mümin olarak korkulu anlar yaşıyoruz. Sanki bu ayetlerin bizi de eleştirdiği bilinciyle okuyoruz. Çünkü kulluk okuyuşu galiba böyle. Yani kul olmak için kendimizle ilgilendirmek durumundayız bu ayetleri. Ve eğer para pul endişesi, dünyevilik endişesi, dünyaya bağlanma endişesi bizi Allahsızlaştırıyorsa, kitapsızlaştırıyorsa, ondan uzak hale getiriyorsa, diyor ki Rabbimiz sanki bize, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah hepsinin rızkını vermektedir. Bütün varlıkların rızkını Allah sağlamaktadır. Öyleyse ne dert? وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا Ve onların da yerleşik olacağı yeri de, son duraklarını da Allah bilmektedir. Onların karar kıldığı noktayı da, gidip varacakları yeri de, hareketli hallerini de, durgun hallerini de, her koşulda, her makam ve mevkide, her zaman dilimindeki durumlarını en iyi Allah bilmektedir. Küllün fi kitabin mubin, çünkü hepsi apaçık bir kitapta, bir yazgıda yazılı durmaktadır. Apaydınlık olarak hepsi oraya toparlanmıştır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Hem bu nasıl olmaz ki Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı, bilmez mi Allah? Bilir elbette. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Ve onun arşı su üzerindedir. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Tüm bu bilgiler ve tüm bu oluşlar, tüm bu yaratılış ve Allah-u Teala'nın tüm hayata bu şekilde sahip oluşu ve rızık verişi şunun içindir ki hanginiz daha güzel iş yapıyor diye Allah bakacak. Yani yeryüzüne geliş amacınız اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ diye peygamberin bize duyurduğu, Allah-u Teala'nın surenin ikinci ayetine geçtiği üzere Allah'a kulluk yapmamız çağrısıydı ki Allah bunu bizim için zaten dünyada seçti ve bakacak Rabbimiz اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا hangimiz daha iyi iş yapacak, hangimiz daha güzel bir tavır sergileyecek. Hatırlarsanız Mülk suresinde de bu böyle anlatılmamış mıydı? Ölüm ve hayatı bizim için Allah-u Teala bir imtihan vesilesi kılmış, hangimiz daha iyi iş yapacak diye Allah-u Teala bakıyordu. وَلَيْنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Sen onlara gerçekten siz öldükten sonra yeniden dirileceksiniz desen, diyor ki kafirler, örtük davrananlar, bu açıkça bir büyüdür diyorlar. Böyle şey mi olur? Bu net bir büyüdür. Sen bizi aldatıyorsun diyorlar ve böylece hakikati ancak yalanlamayla, bir takım lafazanlıklarla geçiştirip gidiyorlar. Öldükten sonra dirilmenin getireceği sorumluluğu reddedebilmek için yaptıkları şey onu aşağılamak, onu bir şekilde yaftalayıp işini bitirmek, sihirdir deyip geçip gittiler. وَاَيْنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَحْبِسُهُ اَلَا يَوْمَ يَتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ Onlara şöyle azap, o toplumlara belli bir süre gelmese, Allah-u Teala'nın verdiği bir süre var, o sayılı günlerde o azap onlara değmese, derler ki onu bizden engelleyen ne? Alay ederler. Hani peygamberler vaat ediyorlar, vaid ediyorlar, şöyle şöyle sözler veriyorlar ya, diyorlar ki eğer Allah'ın istemediği gibi yaşarsanız Allah-u Teala'nın azabını bekleyin diye onlar uyarmıştı ya, onlar diyorlar ki hani bak ne zamandır çılgınca günah işliyoruz senin dinine göre mesela. Peki hani bize niye gelmiyor bir azap? Onu bize ne engelliyor? Hapis mi oldu? Bir yerde tutuklandı mı? Azap geliyor da yoldan çevrildi mi yoksa? Eşkıya mı uğradı? Nedir onu bizden engelleyen şey? De ki onlara haberiniz olsun. Onlara bunun geleceği gün onlardan geri çevrilecek değil o. Artık o geldiğinde, o süresi geldiğinde, tepelerine indiğinde o balyoz onlardan çevrilmez. Ve o gün alay ettikleri şey onları kuşatıverir ve işlerini bitirebilir. Onlar artık ses bile çıkaramazlar. Ve haqa bihim mâ kânu bihi yestehziyûn. İnsanoğlu böyle. Bakın bir şahsiyet insanoğlunda şöyle bir tavır var. وَلَيْنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً Kendisine bir rahmet dokunduğunda, iyilik geldiğinde, şöyle bir güzellik geldiğinde ve ardına o güzellik Allah tarafına çekip alındığında hemen umudunu keser ve insan nankörleşir, لَيَعُوسٌ كَفُورٌ olur. İnsana bir iyilik tattırıldığında, dünyevilik tattırıldığında, şöyle ekmeği suyu müreffeh hale geldiğinde insan, ardından bu ondan çekilip alıverildiğinde, fakirleştiğinde, imkansızlaştığında, sıkıntılara uğradığında, insan hemen yeus olur, kefur olur. Yani ümitsiz olur. Ümitsizlik heykeli haline dönüşür. Ardından nankör kesilir. Hiçbir şey görmedim ki zaten der. Ne buldum ki zaten der. Ve böylece Rabbine karşı hem nankör hem inkarcı kesilir. Umutsuzluk her tarafını kuşatır onun. Rabbinden hiçbir beklentisi yoktur. El açmaz, ona yakarmaz, yalvarmaz. Ama وَلَيْنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسْهَدْتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُورٌ Kendisine bu azabından sonra yaşadığı, kendisine değmiş olan bu zorluktan sonra bir takım nimetler tattırıldığında ise insan havalanır, böyle ferah fehur bir şekilde der ki benden kötülükler gitti. Evet, ben bunu giderdim. Bu parayı kazandım. Bu mala mülke kavuştum. Hani Karun'u okumuştuk ya, onun gibi konuşur. Bunu ben sağladım. Benden kaynaklı. Önlemimi çok iyi almıştım. Çok fakirlik çektik ama bugünlere geldik. Ne günler yaşadık evlat. Senin bildiğin gibi değil diye insan bir anda kendisindeki durumu, evvelki yaşadığı hayatı unutur, çektiği çileleri unutur ve bundan dolayı sanki her şeyi kendisi dönüştürmüş, değiştirmişçesine havalanır, ferah, fahur bir şekilde, övüngeç ve şımarık bir şekilde kendisine giden azabı kutlar, kutsar ve büyütür. Onu götüreni düşünmez. Amma ki, illellezine sabaru, sabredenler ve amilus salihat ve güzel güzel amellerde bulunanlar. Hem darlıkta, hem bollukta, hem zorluk sırasında hem de varlık dönemlerinde sabırlı olan, sebatkar olan, Rabbinin kendisinin istediği tavrı hiç bozmayan, her dönemde sadakasını verebilen, her dönemde namazını güzelce kılabilen, her dönemde kitapla birlikteliğini güzelce devam ettiren kimse, yani durum ve konumunu zamanın ya da mekanın değişmesiyle ya da üzerindeki imtihanın tipinin değişmesiyle değiştirmeyen adamlar, onlar sabırlılardır. Her zaman ve zemin ve koşulda Allah'ın kendisinin istediğini bilip ona göre yaşayan salih salih ameller sergileyen bu adamlar, işte onlar için mağfiret vardır. Bağışlanacaktırlar elbet onlar ve onlara büyük mükafatlar verilecektir. Şimdi bu noktada olayın Mekke'de cereyan ettiğini bir daha düşünüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve yakınlarının ve ona inananların da bu ayetler karşısında olduğunu bilelim. Müminlerden sıkıntı çekenler var. Ne zaman diye soranlar var. Yüreği daralanlar var. Allah-u Teala böyle olmayın diyor sanki onlara. Sakın ha bolluk geldiğinde şımaran, darlık geldiğinde böyle umutsuzluğa düşüp de kafirleşen gibi olmayın. Siz sabırlı, salih amel sergileyen kimseler olun. Bu şahsiyet sizin şahsiyetiniz olsun, böyle yapanlara böyle nimetler verecek diyor Allah-u Teala. Çünkü karşıdaki Mekke toplumu Allah'ın istediği şekilde bilmeyen ve onun istediği programa göre yaşamayan bu topluluk ise tam ya bolluk zamanında şımarık, azgınlaşan bir toplum ya da yokluk zamanında nankör ve hemen arabesk edebiyatlar yapan, ağlayan, feleğe süren bir toplum. İşte siz bunlara benzemeyin. Farklı olun, farklı bir tabiatınız olsun. Ayetler bu noktada hemen dönüyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Hani biraz önce surenin girişine söylemeye çalıştığım, Efendimizin belki de yukarıdaki manasıyla olmasa bile belli bir umut volümünde düşüklük söz konusu olmuş. Yani biraz umutsuzluğa düşmüş, biraz böyle gayreti azalmış. Şöyle etrafına baktığında her taraf sanki Ebu Cehillerle kaplı, her taraf Ebu Leheblerle kaplı. Hiç dost bir yüz görünmüyor sanki. İnsan uzun yıllar çabalayıp yine karşısında iman eden bir toplum bulamadığında herhalde böyle olur. İşte bu durumda Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُ لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Ne yapmayı istiyorsun? Yani onlar sana gelip de yanında hazinen niye yok? Niye iyi aksesuarlı bir atın, araban yok? Niçin büyük mallara, mülklere sahip değilsin sen? Ya bir melek olmalı değil miydi yanında? Şöyle bir elini dağa değdirdiğinde altın olacak, ötekisini ovaya değdirdiğinde ova gümüş olacak. Böyle kutsal, acayip bir varlık gibi olmalı değil miydin sen? Ya da seninle beraber böyle bir destekçi gelmeli değil miydi diye bir takım lafazanlıklar yapan ve insanın, eşyanın, hayatın tabiatına, doğasına uymayan taleplerde bulunan ve bununla aslında olmayacak olan şeyi isteyip seni köşeye sıkıştırmaya çalışan şu inatkarların sözleri seni sıkıyor, kalbini daraltıyor, ruhunu mahvediyor ve bundan dolayı da belki vahyin bir bölümünü terk etsek acaba inanırlar diye içinden bir şeyler mi geçiyor? Yani sen vahyin bir kısmını terk mi edeceksin? Belki onlara sevimli hale getirmeye mi çalışacaksın bu kitabı? Bakın bu bildiğiniz gibi değil. Burada mirasla ilgili ayetler yok inanın. Ya da bak ne demek canım bu faizle ilgili ayetler zaten o dönemle alakalıydı falan gibi. Haşa, kitabın belli bölgelerini işlerine gelmiyor diye. Karşıdaki toplum daha bu ayetlere bile gelmedi diye sen çıkartacaksın, kenara koyacaksın, kuşa döndüreceksin. Öyle mi inandıracaksın o insanları? Bunu mu istiyorsun? Bugün de buna benzer talepler isteniyor mu acaba? Mümin dediğin kent sahibi olmalı, hazineler sahibi olmalı, dünyevi gelişmeler sahibi olmalı. Müslüman dediğin şöyle olmalı talepleri, tip çizmeleri yok mu bugün de? Ya da mümin dediğin, din adamı dediğin, hoca dediğin şöyle bir takım kerametler, kutsal hareketler, bir takım sanki insanları etkileyen tavırlar sergilemeli değil mi? Talepleri karşısında Müslüman bocalayıp da baktığında kendisine hiçbir şey göremiyor. Ben bir garip adamım, etrafımda sağımda solumda kimse yok. Anlatıyorum, Kur'an'ı söylüyorum, hadislerden bir şeyler aktarıyorum fakat yine hep ben terk ediliyorum diye düşünen bir adam sonunda şuraya varmamalı. Acaba bazı şeyleri biz de değiştirsek mi? Yani bugüne kadar yanlış mı yaptık acaba? Yanlış yerler mi okuduk insanlara? O zaman bazı yerleri okumayalım, kapçağı biraz değiştirelim. Biz de onların telinden çalalım olmazsa mı diyeceğiz? Allah korusun. Rabbimiz bize bunu söylüyor ve diyor ki اِنَّمَا اَنْتَ نَذ۪يرٌ. Senin işin bu değil ki zaten. Değiştirmek, dönüştürmek, farklılaştırmak, toplumu etkilemek, zartut bunlar değil. Senin işin sadece uyarmak. Sadece güzelce söz söyleyeceksin. Güzelce bunun profilini ortaya koyacaksın. Örnek olacaksın, şahit olacaksın toplumun için. Tamam, gerisi boş. Vallahu ala kulli şeyin vakil. Çünkü işin sahibi Allah'tır. Vekalet Allah'ın elindedir. İpler onun elinde. Sana düşen gereğini yapmaktır. Ne hoş bir ayet. Ne rahatlatıcı bir ayet. Bir anda insan hani davete, tebliğe, insanlara dini aktarmaya kendini öyle kaptırabilir. Tabii bizim için bu ayetler ne kadar geçerli bunu bilemiyorum. Yani öyle çok sor muhtaşen insanlar falan değiliz. Etrafımızdaki insanların yıkılıp gitmesi karşısında kılımız bile kıpırdamıyor. Yeryüzünün birçok tarafında ruhları ölen, Kur'ansızlıktan dolayı nefes alamayıp hayatlarını yitiren binlerce insan var. Biz bunlardan dolayı hiç kıpırdamıyoruz. Bizim için bu ayet ne kadar moral verici olur. Zaten morale ihtiyacımız yok. Biz kendi moralimizi kendimiz vermişiz. Biz zaten vazgeçerek haşa Allah göstermesin bu sözleri böyle kendimize doğru söylemek bile endişe veriyor bana. Ama belki bir gerçeği temaslandırıyoruz. Onu söylemeye çalışıyoruz belki. Aşırı gidip de hep kendine kızıp da böylece tatmin olanlardan olmaktan da Allah bizi korusun. Ama bu ayet gerçekten sorumlu müminlere bir şeyler söylüyor. Derdinden dolayı, endişesinden dolayı boyun kökünde iyice bir ağırlık olan müminler Allah-u Teala bu ayetleriyle sesleniyor. Dert etmeyin diyor. Rahat olun. Anlatmaya devam. Sakın ha bırakmayın bu işi. Uyarmak sonuna kadar. Her gördüğünüz kimseyi, her ölen ruhun elinden tutmaya çalışacaksınız. Yüreğinden ve gözünden tutmaya çalışacaksınız. Gözüne gözüne, kalbine kalbine, yüreğine yüreğine kitabı tutmaya çalışacaksınız, o ayrı. Ama işin vekaleti Allah'ındır. Siz değiştirme gücüne sahip değilsiniz. Em yekulun iftara. Ne diyorlar? Yoksa kendi uydurdu mu diyorlar bunları? Bunları, ya sen oturuyorsun böyle şeyler uyduruyorsun mu diyorlar? Kul de ki, fertu bi aşre süverin misli. Hadi o zaman, ben uydurduysam, sizde benden daha yetenekliler var biliyorum. Çok şairler eskitti bu toplum. Hadi oturun bir araya gelin. Kitabın şiirsel özelliğine bakarak bunun şiirine benzer bir şiir oluşturun madem. Böyle bir sure getirin. Yok ki bu kitabın hayata hükmetmesine bakarak hayata hükmedebilecek böylesi bir kural manzumesi oluşturun. Yok yapamazsınız. 10 tane. Fe'tu bi aşri suverin misli. Bu sure gibi, bu kitabın sureleri gibi 10 tane sure meydana getirin. Yunus'ta da bir sure istenmişti. Hadi demişti Yunus suresinde de bir sure getirin denmişti. Evet, bunun benzeri bir sure getirin. Böyle size uydurun bir şeyler. Hatta وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğrulardan iseniz, çağırın tüm taptıklarınızı, Allah dışında yalvardıklarınızı, yardım talebinde bulunduklarınızı, ekipmanınızı, adamlarınızı çağırın bakalım. Bu sure gibi bir sure meydana getirin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا هُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Eğer buna rağmen size cevap vermezlerse şu ilahlarınız, putlarınız, bakın ki çok sıkışık durumdasınız. Bak, ayetler sizi köşeye sıkıştırdı. Dedi ki hadi sure getirin madem. Madem bu kitaba benzer 10 tane ayet bölümü getirin, hadi. Çağırın hatta şu ilahlarınızı, putlarınızı, yardımcılarınızı, entelektüel birikim olduğunu iddia ettiğiniz ilahlık taslayan adamlarınızı çağırın bakalım. Cevap vermediler mi? Cevap gelmiyor mu onlardan? İhtiyacınızı karşılayamadı mı onlar? Yetmedi mi güçleri, bilgileri? İrfanları, erdemleri yetmedi mi? O zaman gerçekten bilin ki bu kitap Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Bu kitap Allah'ın sözüdür. Bu kitap hayata tek müdahale etme gücüne sahip olan kitaptır. Bu ilimle donatılmış tek kitap budur. Allah indirmiştir bunu. Ondan başka, o Allah'tan başka da zaten buna gücü yeten kimse olmaz. Tek ilah, hayata yön veren, sözü dinlenecek odur. Hala iman etmeyecek misiniz? Hala teslim olmayacak mısınız? Hala Müslümanca bir hayat yaşamayacak mısınız? فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Belli. Müslüman olmamanın derdi şuradan kaynaklanıyor. Men kâne yuridul hayâte dünya. Bir adam niye teslim olmaz? Niye evinin mutfağı Müslüman gibi değildir? Niye odaları İslami havayı yansıtmaz? Niye giyim kuşamı, zevkleri, gitmeleri ve gelmeleri, yatmaları ve kalkmaları, dinlenmeleri, dinlenceleri, eğlenceleri, gülmeleri ve ağlamaların için adamın Müslümanca değildir? Niye teslim olamıyoruz bu kitaba diye sorduğumuzda? Herhalde cevap şu olacaktır. Men kâne yuridul hayâte dünya. Kim ki dünya hayatını istiyorsa. Kim ki bu alçak hayatın, bu kancık hayatın, bu seviyesi düşük ve gerçekten derinliği olmayan şu hayatı arzu ediyorsa. Ve zînetehe, onun süsünü, onun aksesuarını, onun eğlencesini, onun görüntüsünü, onun imajını istiyorsa. Nüveffi ileyhim a'mâlehum fîhâ ve hum fîhâ. La yubhasun. Ve ona o zaman yapıp ettiklerinin karşılığını tas tamam öderiz. Bu dünyanın talebinde bulunan adama, bu dünyanın imajının derdini olan adama, amellerinin, çalışmalarının karşılığı tas tamam ödenir. Bundan hiçbir eksikliğe de uğratılmaz. Amma ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen nar. Ahirette onun nasibi ise ancak ateştir. وَحَبِضَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا Dünyada ürettiği sanatları, sanatkarlıkları, sınayisi, elleriyle yapıp ettiği her şey orada boşa gidecektir. Patlayacak, çatlayacak, yok olacaktır, işe yaramayacaktır. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Amelleri de, eylemleri de batıl olacak, kabul edilmeyecek, iptal olacaktır. Kim ki dünya hayatı istiyorsa, kim ki dünyevileşmişse, mal, mülk, dert, iktidar derdinde ise, hayata sahiplenmek derdinde ise, evim, bakım, eşyam, giyimim, kuşamım, bugünüm diyor ise ve onun süsüyle ulaşıyor ise bu dünyayı elde eder ama ahirette alacağı hava değil, ateştir. cehenneme düşer ve yapıp ettiklerinden dolayı da iptal olur eylemleri ve sanatları, üretimleri, kültür ve medeniyetleri yok olur, boşa gider. اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهِ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan, onu yine ondan bir şahit izleyen ve ondan önce bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı kendisini doğrulamakta bulunan kimse artık onlar gibi midir? İşte onlar bu Kur'an'a inanırlar. O gruplardan, o ahzaptan biri onu inkar ederse onun yeri ateştir. Öyleyse bundan sakın kuşkuya düşme. Rabbinden gelen bir hak gerçektir bu. Ama insanların çoğu inanmazlar. Bu ayette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bu kitaba inanan müminler aklanıyor ve onların temel özellikleri dünyevileşmiş olan dünyanın peşi sıra gidenlerden farklı olarak çiziliyor. Kim ki kendisine gelen bu beyineye inanmış, kendisine peygamberin okuduğu ayetleri dinlemiş, ta öteden beri Musa'dan bu yana gelmiş olan vahiy karşısında sadakatini ortaya koymuş bir kimse, buna imanı sergilemiş olan bir kimse kesinlikle buna inanmayan gibi olmayacaktır. Öyleyse bu hak gerçek karşısında, kitabın sözleri karşısında şüpheye düşmek, yanılgıya düşmek, acabalara düşmek mümkün olmaz. Ama insanlar maalesef iman etmediler, öte yolu seçtiler. Bilelim ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَارَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? اُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ Onlar Rablerine arz olunacaklar, Rablerinin önünde duracaklar, ona sunulacaklar. Ve yekulul eşhad ve şahitler, tanıklar şöyle diyecek onlar hakkında. Ha ulailledine kezebu ala rabbim. İşte Rablerini yalanlayanlar, Rablerine yalan söz söyleyenler, Rablerinin dinini yalan kabul edenler bunlardır. Ela lanetullah ala zalimin. Zalimce bir hayat tarzını, Allah'a giden yolu yok sayan kimselerin üzerine lanet olsun. Zalimlere vay, zalimlere lanet. Çünkü onlar ellezine yusuttuna an sebilillah. Kendileri Allah yolundan çevrildiği gibi insanları da çevirdiler. Kendileri Allah'ın yolundan döndüğü gibi insanları da döndürdüler. Ve yebuneha ayvaca. Ve o yolun eğri büğrü olmasını istediler. O yolda bir yanlışlık olmasını arzu ettiler. Bunun için çabaladılar. Kendi kötülük yollarında yaşamak noktasında serbesttiler belki de. Ama orada kalmayıp onlar İslam'ın yolunun da eğrilmesini, İslam'ın yolunun da bozulmasını talep ettiler ve bu noktada o yolu dinamitlemek, o yolu mahvetmek için çaba sarf ettiler. Allah'a giden yolu da insanların gözünde eğri göstermek için çaba sarf ettiler. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ Onlar gerçekten ahirette inanmadılar, ahirette kafir oldular. اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُ مُوْجِدِينَ فِي الْاَرْضِ Ama onlar yeryüzünü Allah'a aciz bırakamazlar. Allah-u Teala yeryüzünü aciz bırakacak değildir onlar. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَةِ Zaten Allah'tan başka onların dost, yardımcısı olamaz. Allah'tan başka onlara arka çıkacak kimse de yok aslında. Öyleyse يُدَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابِ Kat kat azap verilecek onlara. Kim korur ki onları? Kimse korumaz. Allah korumuyorsa kat kat azap verilecektir. مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ Bunlar dünyadayken hakkı işitmediler, hakkı görmediler, bugün de işitilmeyecekler ve görülmeyecekler, buna güç de yetmeyecek zaten. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Yazık ettiler onlar kendilerine, onlar kendilerini harcayanlardır, onlar hüsrana düşenlerdir, kaybedenlerdir, kâr etmeyenlerdir. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İftira ettiklerinden dolayı, uydurduklarından dolayı, yalan bir hayatın peşi sıra gittiklerinden dolayı onlar yanıldılar. Yanılgılara düştüler. La jarama ennahum fil ahireti humul ahsarun. İşte şüphesiz o zaman onlar ahirette gerçekten en perişan olanlardır. En çok hüsrana uğrayanlar onlar olacaktır. Öte yandan innellezine amenu iman edenler ve amilus salihati ve imanı doğrultusunda düzgün eylemler ortaya koyanlar ve ahbetu ila rabbihim ve Rablerine kalpten bağlanmış olanlar, Rablerine gerçekten yürekleri böyle oturmuş bir şekilde, tatmin olmuş bir şekilde bağlanan kimseler, Ulaike ashabu cenneh. Onlar cennet ashabıdırlar. Hüm fîhe hâlidûn. Ve orada ebedi kalacaklardır. Meselül ferikain, bu iki grubun örneği. Yani ahirete inanmayan ve ahirete inanan ve bunun karşılığında cehenneme düşen ve cennete düşen bu iki grubun örneği kel a'ma vel asammi vel basiri ve semi'a. Kör ve sağır ile gören ve işitenin örneği gibidir. Bir tarafta gerçekleri göremeyen, gerçekleri duyamayan var. Öte yanda gerçeklere kulak kesilmiş olanlar ve bütün gözlemleriyle gözleriyle de hakka hakikati izleyip gözleyenler var. Hiç iki grup bir olur mu? Hel yestevi yani mesela efela tezekkerun. Düşünmeyecek misiniz? Öğüt almayacak mısınız? Hala Müslümanlık yolunu tercih etmeyecek ve zalimliği bırakmayacak mısınız? Artık akletsenize, düşünsenize, evvelki kavimlerin yaşadıklarından bir ibret alsanıza ve böylece Allah-u Teala suremizin birinci bölümünde Mekke dönemindeki o iki grubu da bize tahlil ediverdi. Bir tarafta görenler, duyanlar, öte yanda göremeyenler, görmelerini engelleyecek bir takım engeller edinenler ve bir de duymayanlar, duymalarını engelleyecek engeller bulanlar ve bu şekilde hakla irtibatlarını kesenler iki grup bize tanıtıldı. Tercihimiz de bunlardan birisi olacak elbette. Şimdi bunu daha da bir iyi izah etmek için Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'in bu suresinde her ne kadar suremizin adı Hud suresi olsa da Nuh peygamberin tavrı anlatılacak şimdi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Nuh'u da gönderdik diyor Allah-u Teala kavmine. اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرُ مُب۪ينَ O da dedi aynı Efendimiz peygamberimizin dediği gibi ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım dedi. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Gelin Allah'a kulluk yapın. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim. Elim bir gün azabından korkuyorum sizin için dedi. Bütün peygamberlerin çağrısının mihveri burası. Gelin Allah'a kulluk yapın. Bak azaptan korkuyorum. Sizin için azabın gelmesinden korkuyorum dedi. Hemen toplumun ileri gelenleri. Yani fekale el mele'u. İleri gelen kimseler. Mele dediğimiz grup. Öncüler. Toplumun kaymağını yiyenler. Aslında toplumun İslam olmasının önündeki en büyük engel olan bunlar. O kafir toplumun ileri gelenler dediler ki مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا Seni bizim gibi bir adam görüyoruz ey Nuh dediler. Sen nasıl peygamber olacaksın ki? Peygamber dediğin böyle olmaz demeye getirdiler. Peygamberi kendileri tarif ediyorlar şimdi. Allah'a akıl vermenin bir başka yöntemi olsa gerek bu. Diyorlar peygamber dediğin şöyle olmalı. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّعِي Hem de bakıyorum da, bakıyoruz da sana uyanlar bizim toplumun bu aşağılık kesimi, bizim en rezillerimiz, işe yaramaz takımımız, ayak takımı dediğimiz kimseler, cebinde beş parası olmayan, üstü başı iyi olmayan kimseler, bizim de pek değer vermediğimiz, meclislerimize sokmadığımız, mikrofonu uzatmadığımız kimseler bunlar, röportaj yapmadığımız, fikrine danışmadığımız kimseler, toplumun basit kesimi dediğimiz kimseler, sana uyanlar hep bunlar. Bu ikinci argümanımızı da iyi dikkate al. Sana bak birinci olarak diyelim ki sen bir peygambere benzemiyorsun. Zaten peygamber dediğin senin gibi adam olmamalı. Melek gibi herif olmalı diyorlar. İkinci olarak sana uyanlar da bakıyoruz ki toplumun aşağılık kesimi, işe yaramaz tabakası. Bu da olmadı. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَادِلْ Senin bizim üstlerimden bir fazlın da yok. Hani üstünlüklerin? Hani evin barkın farklı olsa, milyonların değişik olsa, senin yatın, katın, atın, araban farklı olsa da desek ki, aa gerçekten çok fazla sahibi adamdı zaten. Bol bereketliydi. Hizmetçilerin sayısı şu kadardı. Şöyle bir bilim adamıydı. Şöyle önemli birisiydi. Zaten bundan da bu beklenirdi desek. Yok öyle de bir şey değil. Ben nezunnukum kâdibin. Ama galiba biz senin ne olduğunu biliyoruz. Sen bir yalancısın dediler. Sen böyle ucuz yoldan kahraman olmak isteyen bir yalancısın dediler. Ve peygamberin işini böylece bitirmeye kalktılar. Kendilerince çok sağlam delilleri vardı ellerinde. Çünkü onlar dünyayı böyle ölçüyorlardı. Dünyada önemli bir adam olmak için, sözü dinlenir olmak için ölçüler bunlardı. Ya adamın bizzat kendisi çok farklı olacak, tipi değişik olacak, böyle uçurtma bir adam olacak. İkincisi ya ona uyanlar, onunla beraber olanlar, adamları, takımı çok önemli kimselerden oluşacak. Ya da adamın ekonomik farklı olacak. Tipi bozuk olabilir. Üstü başı perişan olabilir. Yapısı değişik olabilir ama eğer isminin önünde başka isimler varsa, ön takıları varsa ya da onunla beraber anılan mal değeri çok yüksekse, imza attığı çekler ya da çevirdiği filmler falan buna benzer şeyleri varsa tamam, o adamın sözü dinlenir. Değilse dinlenmez. Gale dedi ki Nuh Aleyhisselam, ya kavmi, sevecenliğini bırakmıyor, ilgiyi bırakmıyor, tebliğ yapmak durumunda ama kavmini yukarıdan otoriter bir tavırla değil, yandan, onların kenarından, onlara yakın bir noktadan sesleniyor, onlar gibi konuşuyor ve dedi ki ey kavmim, ey benim toplumum, erâeytum in kuntu alâ beyyinetin min rabbi, ya ben Allah'tan size bir apaçık meyineyle, net bir delille geldiysem, sizin böyle inkar edemeyeceğiniz net delillerle, apaçık mucizeler, sözler, ifadelerle geldiysem, ve altani rahmeten min indih, Allah bana kendi katından böyle rahmetler vermiş de, bereket vermişse, bak ki benim hayatım Allah-u Teala'nın bana verdikleriyle değişmiş, bereket, bolluk benim bizzat ruhuma yansımışsa, fe ummiyet aleyküm, siz de bunu bilememişseniz, gözlerinizden saklı kalmış, buna kör olmuşsanız, ya ki bunu anlamak istemiyor, anlayamıyorsanız, sizin bilmediğiniz, sizin göremediğiniz bir noktada bana bir rahmet ulaşmışsa, enül zimukumuha ve entum leha karihun, siz bunu istemiyorken zorlayacak mıyız? Yani biz sizi buna zorlayacak değiliz. Böyle bir rahmetin içine düşemezsiniz siz de. Ama Allah-u Teala bana bunu vermişken, siz istemeseniz de bu rahmet bana ulaşacak. Bunu reddedemeyiz. Reddedemezsiniz de. Ve ya kavmi, la eselukum aleyhi mala. Ey kavmim, ben sizden bir mal istiyor muyum? Böyle bir talebim yok. İn ecri ila alallah. Benim mükafatım veren Allah'tır. Benim ecrim, ücretim Allah'tan gelmektedir. Ve ma ene bitaridillezine amenu. Hem ki ben Allah'ın dinine iman etmiş, bana teslim olmuş müminleri kovmaya gücüm yetmez. Böyle bir yetkim de yok. Kovamam da, kovmaya yetkim de yok. İnnehum mulaqu rabbihim velakinni arakum kavmen teşerun. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklardır. Allah verecek onların yerinin, yurdunun değerini. Allah verecek onların karşılığını. Ne durumdalar ise, rezil mi yoksa çok daha iyi noktalardalar mı? Şerefler nedir? Bunu Allah karar verecek. Siz değil, ben değil. İnsanların sahip oldukları iç değerlerin tanzimini ve onların ölçümünü Allah yapacaktır. Siz değil, ben de değil. Öyleyse onlara Allah-u Teala'ya havale ediyoruz. Ama ben şunu biliyorum ki siz gerçekten cahil bir kavmisiniz. Hakkı baltan ayıracak durumda değilsiniz. Ölçütleriniz sadece dünyanın yüzeyine ait. Sizler iç dünya ile ilgili, ruhlarla alakalı ölçülerden uzak bir kavmisiniz. Cahilsiniz, bilgisizsiniz. Ve ya kavmi, men yensuruni minallah in taattuhum. Ey kavmim, söyleyin hele, ben onları kovarsam Allah'tan bana gelecek olan azabı kim engelleyebilir? Siz bana yardım edebilir misiniz? Allah-u Teala bana bir azap verse. Ben diyelim ki kovdum bunları. Hadi diyelim ki sizin istediğiniz bir şöyle şekillendirme yaptık. Dine uymanın şartı olarak şu kadar para limiti getirdik. Şu kadar para getir, Müslüman ol diye bir limit oluşturduk. Peki buna benim gücüm yeter mi? Allah da diyelim ki bu dinin sahibi olarak bana azabını gönderdi. Siz yardım edebilir misiniz? Efela tezekkerun. Ne kadar düşünüyor? Ne az kafanız çalışıyor? Hem ki ben وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ. Ben demiyorum ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Dünyanın önemli gelir kaynaklarının haritası, şablonları bende filan demiyorum. Bir takım hazineler benim elimde, gökteki ve yerdeki gizli kalmış bir takım rafineler benim elimde demiyorum. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Ben gizlileri de bilmiyorum. Allah'ın gizlediği gayb unsurlarına da hakim değilim. وَلَا أَقُولُ اِنِّي melek. Ben meleğim de demedim. Ben öyle çok kutsal, değişken bir varlığım da demedim. Ben insanım. وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. Hem ben demiyorum ki Allah kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum sizlere. Burayı buradan okuyalım. Allah kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Çünkü ben geleceğe sahip değilim. Çünkü ben gizli olanı, Allah'ın gaybını da bilecek durumda değilim. Nefislerin olanı Allah daha iyi bilir herkesin. İç durumlarına Allah daha iyi hakimdir. Bu durumda bunun aksini yaparsam, sizin taleplerinize uyarsam, gerçekten o zaman ben zalimlerden olurum. Nuh Aleyhisselam onların karşısında böyle konuştu. Bunun üzerine dediler ki, ey Nuh, bizimle çekişip durdun. قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْسَرْتَ جِدَالَنَا. Savaşımını da, tartışmanı pek çoğalttın, çok çene yaptın, çok konuştun. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Hadi bakalım doğrulardan sen bize vaat ettiğini getir. Öyle cesurlar ki bunu hemen istediler. قَالَ dedi Nuh Aleyhisselam onlara اِنَّمَا يَئْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْشَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Eğer dilerse onu Allah size getirir ve ben onu aciz bırakacak değilsiniz. Siz de Allah-u Teala aciz bırakacak değilsiniz bunu bilesiniz. Eğer Allah sizin azmanızı dilemişse ben size öğüt vermek istesem de öğüdümse fayda vermez. Ancak Allah-u Teala dilerse öğüdümse fayda verecektir. Rabbiniz odur ve ona döneceksiniz. Dediler onlar bunu sen kendin mi uyduruyorsun? Bu ayetler belki Nuh Aleyhisselam'a söylendi. Belki de araya girdi Mekkeliler peygamberimizin Nuh Aleyhisselam anlatması durumunda. Dediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen bunları nereden bulup getiriyorsun bunları? Böyle bize bu örnekleri sunuyorsun ama nereden uydurdun bunları? Kul de ki onlara iniftaraytuhu bunu ben uydurmadım. Bunları ben kendi kafamdan, kendi iç dünyamdan oluşturup size sunmuyorum. Fe aleyye icrami ve ene beri'um mimma tucrimun. Eğer bunu ben uydurduysam da günah bana ait. Ama siz buradan çıkan sonuçla ilgilensenize. Bakın şu diyelim ki mesela bunu ben uydurduğumu düşündünüz. Ama sonucu siz bir tekrar kararlaştırsanıza. Peki size ne var? Artık suçu bana aittir bu uydurmanın diyelim ki. Ama ben sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım. Sizin yaptıklarınızdan ben çok uzağım. Böyle bir hayat programı var ki tamamen suç üretiyor. Suç alıyor, suç veriyor. İşte ben bundan uzağım, ben bunu tercih etmiyorum. Ben bunun kıyısında değilim dedi. Ve uhiye ila Nuh ve Nuh'a Allah-u Teala vahyetti, seslendi. Ennehu len yu'mine min kavmike illa men gad amene. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak artık. Şu halde onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme dedi Allah-u Teala. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا Gözetimiz altında şu gemiyi yap. Ve vahyina bizim vahyimiz doğrultusunda. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا Zalimleri muhatap kabul etme artık. اِنَّهُمْ مُغْرَغُونَ Onların çünkü işi bitmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de anlatılan ama bu bölümde gerçekten detaylandırılan Nuh tufanı hakkında bilgiler verilecek şimdi bizlere. Artık bu kavmin işi bitmiştir ve Allah-u Teala onları kurtaracak yepyeni, yani müminleri kurtaracak çok farklı bir yöntem ile yeryüzünde temizleyecek. Bunun öyküsü bize anlatılacak. Bu ayetleri inşallah bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Hud suresine aktarmaya inşallah bizler burada bıraktığımızda sizler inşallah evlerinizde okumaya, yeniden bu sure üzerinde düşünmeye devam edeceksiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.